Kıymetli dinleyenlerimiz, Erkam Radyo'da İnsan Bu programıyla karşınızdayız, sizlerle birlikteyiz. Tabii şaşırmış olabilirsiniz, İnsan Bu programı Mehmet Dinç Bey'le Süleyman Ragıp Yazıcılar Bey'in birlikte yürüttükleri program. İdris Topçuoğlu nereden çıktı şimdi diye aklınıza gelebilir. Ufak bir değişiklik yapmış olduk. 2,5 yıldan beri devam eden, benim de zevkle dinlediğim bir program olan İnsan Bu programında Süleyman Bey kardeşimizle Mehmet abimiz 2,5 yıl devam ettiler. Şimdi biz devam edeceğiz inşallah. Birlikte bu programı icra etmiş olacağız. Mehmet hocamla her hafta farklı bir konuyu sizlerin gündemine taşımaya gayret edeceğiz. İnşallah Eğitimde İyi Örnekler programında da mümkün mertebe devam etmeye çalışacağız. Orayı da bırakmadık. Orada da sizin huzurlarınızda olacağız ama insan bu programıyla hem çocuklarımızın hem kendimizin yetişmesi, gelişmesiyle alakalı mevzuları Mehmet abimizle karşılıklı konuşacağız. Daha çok o konuşacak. Biz hep beraber dinleyeceğiz. Sorularla açmaya çalışacağız. İnşallah hayırlı olur diyorum. Rabbim güzel programlar yapmayı vesile kılar bizleri diye niyaz ediyorum. Program süreci diyelim.
Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Hayırlar olsun diyelim biz de.
Eyvallah. Şimdi biz bu ilk programda Mehmet hocam şöyle bir şey soralım diye istiyoruz. Hem kendi kişisel hayatımızda olsun, hem kendi çocuklarımızın yetişmesiyle ilgili olsun, bir koşuşturmanın içerisindeyiz. Yani kendi yetişmemiz de çok önemli. Hayatımız var, meslek sahibi olmamız gerekiyor veya meslek sahibiyiz, kariyer ilerlememiz gerekiyor veya çocuklarımız var, onları bir yerlere taşımamız gerekiyor. Bu bir borç üzerimizde. Bunu yaparken biz içerisinde yaşadığımız dünyadan kopabiliyoruz zaman zaman. Yani o kadar mekanik hale getiriyoruz ki meseleleri, matematiği, fiziği, kimyayı öğrenmeliyiz, işte okul, bir binaya girmeliyiz, sınıf, sıralar olmalı falan, dersler olmalı gibi. Ama bunun haricinde de yanından geçtiğimiz bir Çamlıca Ormanı var mesela biz radyoya gelirken. Evet. Kıymetli dinleyenlerimizin de böyle tabii bölgelerinde bu tarz çok şeyler vardır. Veya evimizin bahçesine çıktığımızda bir ağaç var, bir şey var. Yani bir çevre var, bir toprak var, bir zemin var. Çoğu zaman biz bunlardan kopuyoruz ve şunu da biliyoruz ki doğa ve çevre beynin işlevselliğini artırma, beyni şekillendirme noktasında gerçekten önemli iki faktör olarak biz bunu biliyoruz. Evet. Sizin bu konudaki yaklaşımınız nedir? Yani biz ıskalıyor muyuz bunları veya bunlardan önemi nedir? Gerçekten de önemli midir yoksa bu şehir efsanesi mi? Hep söylenir işte tabiatla, toprağa değmelisiniz, toprağa temas etmelisiniz diye hep anlatılır. Bunlar hani böyle güzel temenniler midir yoksa bilimsel bir karşılığı olan bir şey midir?
Nostaljik bir şey midir yoksa gerçekten hakikati var mı?
Eyvallah.
Gerçekten hakikati var. Yani modern dünyada biz çok mekanik bir hayat yaşıyoruz. Yani binaya, betona değiyor ayağımız, elimiz. Makineye, betona, demire değiyor devamlı vücudumuz. Ve bu bize esasında iyi gelmiyor. Çünkü insanın bir doğası var, tabiatı var. Ve bu doğa ve tabiat, doğayla ve tabiatla buluşmak istiyor, birleşmek istiyor. Güney Korelilerin güzel bir sözü vardır. Der ki insan ve toprak, beden ve toprak birbirinden ayrılmaz der. Ruh ve beden değil. He. Beden ve toprak birbirinden ayrılmaz der. Hakikaten topraktan geldik, toprağa döneceğiz. Dolayısıyla topraktan yaratılmış ve toprağa tekrar gömülecek insan olarak kodlarımızda toprağa dair bir şeyler var. Toprağa değmek istiyoruz, yeşili görmek istiyoruz, tabiatta bulunmak istiyoruz. Bu çok doğal ihtiyacımız. Hı hı. Ama modern dünyada öyle bir noktaya geldik ki bir sosyoloğun çok güzel bir tabiri var, sıkça kullanırım ben. Kutularda yaşıyoruz diyor. Hı. Hakikaten kutularda yaşıyoruz. Evet. Evimiz bir kutu. O kutunun içinde bir süre vakit geçiriyoruz. O kutudan çıkıyoruz, araba kutusuna, otobüs kutusuna, metro kutusuna
gerçekten
geçiyoruz.
Çok güzel ifade ama.
O kutudan iniyoruz, iş yeri kutusuna, ofis, okul vesaire o kutulara giriyoruz ama kutu kutu hayatımız bölümlenmiş. Doğayla temas ettiğimiz, gökyüzünü doyasıya seyredebildiğimiz, görebildiğimiz, rahatça yürüyebildiğimiz, belki koşabildiğimiz imkanlarımız inanılmaz şekilde azalmış durumda. Kendimize özel alanlarımız, mekanlarımız azalmış durumda ve bu alanlar içerisinde yeşilin de her geçen gün azaldığını görüyoruz.
Evet.
Ve bu bize iyi gelmiyor. Hı. Çünkü baktığımızda bununla alakalı çokça yapılan araştırmalar var ve çok bariz, net bir şekilde bazı gerçekleri ortaya koyuyor. Mesela yapılan çalışma, İngiltere'de yapılan bir çalışma 10 bin kişiyle yapılmış. Hı. Şöyle bir sonuç ortaya çıkarmış. Evi doğaya 1 kilometre yakın olan insanlar, yani yürüyüş mesafesinde yeşili görebilen, ağaca dokunabilen, denize bakabilen insanlar, bunları fark eden insanlar olmayanlara göre birçok hastalıkta daha iyi durumdalar. Bu hastalıklara yakalanmıyorlar ya da daha az seviyede seyrediyor. Hatta zihinsel anlamda da daha az problem yaşıyorlar. Yani unutkanlıkla alakalı daha az şikayetçiler. Dikkatlerini toplamakla alakalı daha az müştekiler. Baktığımızda zihnimize de iyi geliyor bu, bedenimize de iyi geliyor, ruhumuza da iyi geliyor. Yani doğada daha çok bulunan bir insan, doğada vakit geçiren bir insan, ağaçla, çiçekle, toprakla, gökyüzüyle, suyla irtibat kurabilen bir insan beden olarak ciddi anlamda rahatlıyor. 15 çeşit hastalıktan bahsediyorlar. Doğada bulunan insanın daha az risk altında olduğu ve bunlar astım dediğim, astım var içinde, migren var, diyabet var, ciddi
hepsi
hastalıklar.
Hepsi de ciddi rahatsızlıklar.
Ciddi rahatsızlıklar ve en çok bize rahatsız eden, en çok bizi tehdit altına alan rahatsızlıklar. Bunların hepsi anlamında doğada bulunmak bize çok çok iyi geliyor. Yani rahat ettiriyor bizim bedenimizi. Psikolojik anlamda baktığımızda yine yapılan çalışmalar, insanlara şöyle çalışmalar yapılıyor. Doğanın içinde bulunmak değil, doğa resimleri gösteriliyor. Doğa resmi. Ötekisine de şehir resmi gösteriliyor.
Evet.
Kalp atış hızı fark ediyor.
Allah
kaygı
Allah.
Seviyesi fark ediyor. Yani gerçeği değil, resmi bile insanı rahatlatıyor. Bunu çok çeşitli yerlerde kullanıyorlar. Yani hem hastalarda kullanıyorlar, hem normal insanlarda kullanıyorlar. Hatta çok ilginç bir çalışma, Amerika'da yapılan bir çalışma. Hapishanede mahkumlara şöyle bir sistem kuruyorlar. Bir grup mahkumu alıyorlar, bir odanın içerisinde spor yaptırıyorlar 40 dakika haftada. O sırada da önlerinde ekran doğa resimleri seyrediyorlar. Ötekiler hiçbir şey yapmıyor. Bu doğa resmi seyredenler çok daha sakin, çok daha uyumlu, çok daha işbirliğine açık insanlar haline geliyorlar.
Eyvallah.
Ötekiler aynı şekilde devam ediyor. Dolayısıyla baktığımızda artı bir şey yapmadan, artı bir etkinlik, artı bir faaliyet, artı bir eğitim vesaire yapmadan bir insanın sadece doğada bulunması bile onu daha iyi bir insan yapabiliyor. Bunun fizyolojik karşılığı da var. Nasıl fizyolojik karşılığı var? Yine işte doğada gezen insanlarla, yürüyen insanlarla, şehirde yürüyen insanların beyinleri üzerine çalışılıyor. Ve burada baktıklarında şehirde yürüyen, şehir sokaklarında yürüyen insanlarda korku ve endişe, beyindeki korku ve endişe bölümünden sorumlu bölge amigdala daha aktif. Daha böyle dikkatli, daha huzursuz.
Halbuki daha, şehir daha güvenli değil
güvenli
mi hocam?
Güvenli görünüyor yani. Ama hiç de öyle.
O kadar bekçilerimiz, yani, güvenlik görevlilerimiz var.
Akıl bunu diyor ama evet, ruh bunu kabul etmiyor. Ya, yani zihnin arka tarafında bir tedirginlik var. Her an bir tehlike gelebilir, ya, her an bir problem olabilir diye. Hakikaten baktığımızda da şehirde böyle çok rahat değiliz. Önümüze arkamıza bakmadan hesapsızca yürümek noktasında sıkıntı çekiyoruz.
Kesinlikle.
Ama doğada yürüyen insan çok ilginç. Beynin empati ve fedakarlıktan sorumlu bölgeleri aktive oluyor.
Doğada.
Doğada yürüyen insanlarda. Dolayısıyla baktığımızda her ne kadar biz işte polise güvensek de çok korumalı arabalarımıza, çok ya, korumalı güvenlik listelerimize vesaire vesaire güvensek de kendi kendimizi kandırmıyoruz. Kendi kendimiz diyor ki ben diyor doğadan geldim, topraktan geldim, toprakta yaşayacağım diyor. O yüzden doğayla ilişkimizi biraz arttırmak zorundayız. Çok ilginç şeyler var şu an toplumumuzda yaşanan, dünyadaki toplumlarda da şehirleşme çok arttığı için yaşanan, çok hızlı bir şehirleşme olduğu için ayak uyduramadığımız. Mesela Amerika'da bununla alakalı yapılan çalışmalar diyor ki insanlar diyor günlerinin diyor %5'ini bile açık havada geçirmiyorlar. Bırakın doğayı, bırakın ağacı, bırakın toprağı, yani açık havada gökyüzünü görebilecekleri zaman bile çok fazla değil.
Yani
arabada evet, oldukları zaman çok daha fazla.
Çok daha fazla.
Televizyon başında oldukları zaman çok daha fazla. Ama açık havada gökyüzüne bakarak geçirdikleri vakit çok daha az. Halbuki bizim büyüklerimiz ne diyor? Diyorlar ki göğe bakmak gözün nurunu artırır diyorlar. Klasik kitaplarda yazar. Gözün nurunu ne arttırır? Anne babanın yüzüne bakmak, Kabe'ye bakmak, Kur'an'a bakmak, gökyüzüne bakmak.
Eyvallah.
Diye klasik kitaplarda geçer. Yine geçenlerde bir hadis kitabında gördüm. Sokağa çıkma duası diye ben bilirim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sokağa çıkarken şu dua yapmış diye biliyordum önceden. Fakat o bilgiyi bilmiyordum. Yaşar Kandemir Hoca'nın kitabında gördüm. Allah selamet versin hocamıza, uzun ömürler versin.
Amin inşallah.
Kitapta şöyle yazıyor. Peygamber Efendimiz sabahleyin çıktığında evinden gökyüzüne bakar ve şu duayı okurdu. Yani bu duayı okurdu değil. Gökyüzüne bakar ve bu duayı okurdu. O yüzden gökyüzüne bakmak çok önemli bir şeydir. Hatta güzel bir şiir vardır, göğe bakma durağı diye. Yani böyle insanlar o duraklarda buluşsunlar da göğe baksınlar. Yani her şeyi bıraksınlar, birbirlerine bakmasınlar, birbirlerinin arabalarına bakmasınlar, birbirlerinin elbiselerine bakmasınlar, birbirlerinin evlerine, ayakkabılarına, çantalarına bakmasınlar, gökyüzüne baksınlar. Eyvallah. Onlara iyi gelecek olan o. Ama maalesef çok ciddi şekilde uzaklaşmış durumdayız. Yani insanlar birbirlerine bakmaktan, birbirlerinin hayatlarına bakmaktan, televizyondan, internetten kendi hayatlarına, kendi göklerine, kendi dünyalarına bakmıyorlar. Bu sefer ne oluyor? Kainattan kopuyoruz.
Evet.
Biz kainatın bir parçasıyız. Kainatın bir parçası olarak yeryüzünde bulunuyoruz. Dolayısıyla bir ilişki kurmamız lazım. Havayla bir ilişki kurmamız lazım. Suyla bir ilişki kurmamız lazım. Toprakla bir ilişki kurmamız lazım. Ağaçla bir ilişki kurmamız lazım. Hayvanlarla bir ilişki kurmamız lazım. İlişki kurdukça onlara karşı daha sorumlu hissedeceğiz. Hı-hı. Daha sorumlu hissettiğimiz zaman suyu daha az israf edeceğiz. Hı-hı. Havayı daha dikkatli kullanacağız kirletme anlamında. Çevreyi daha iyi kullanacağız. Bir çiçek yetiştirmeye çalışacağız. Bir çiçeğe kıymamaya çalışacağız. Bir ormanın kesilmesine göz yummayacağız.
İnsanı biraz daha hocam nezaketli hale de getiriyor değil mi bu?
Tabii.
Tabii yani o çiçeklerle, doğayla baş başa kalmak sanki biraz ruhumuzu da incelten bir yönü var ki bu noktada da biz artık günümüz toplumunda o kadar duyarsızlaştık ki birbirimize karşı. Bu açıdan da buna çok ihtiyacımız
çok
var
ihtiyacımız
yani. Bu
var.
Hani bu insanlar nasıl düzelecek falan diyoruz ya işte bu da bir yöntem aslında bunun
tabii,
için.
Tabii tabii. Evet. Yani şimdi makineyle ilişki kura kura makineleşmeye başlıyoruz.
Değil mi?
Hem biz makine olarak ilişki kuruyoruz hem karşımızdakini makine olarak görüp makine gibi davranmaya başlıyoruz ona. Şimdi telefonlarla, internetlerle bu kadar iştigal ede ilişki kura kura bu sefer insanla da makineyle ilişki kurar gibi.
Evet. Cansız bir nesne gibi görüyorsunuz onu.
Cansız bir nesne
onda.
Gibi. Tabii. Evet. Düğmesine basarım
evet.
Yap.
Evet.
Komut veririm yap. Kapatırım
evet.
Susar.
Evet.
İlişkimi çat bitiririm.
Aynen.
Yani ilişkiyi sürdürmek için hatırnaz çekmek yok. Hı-hı. Fedakarlık yapmak yok. Sabır göstermek
İlgi
yok.
İlgi gerekiyor o çiçeğin
i̇lgi
büyümesi
tabii,
için değil mi? İnsanın da öyle.
Yok. Tabii evet. Tahammül etmek yok.
Evet,
halbuki
evet.
Canlı olarak baksak o zaman tahammül olacak, sabır olacak, ilgi
tabii
olacak,
ki.
Fedakarlık olacak vesaire. Çiçekler belki bize bunu öğretecekler.
Değil
çünkü
mi?
Yani sabahtan akşama yetişen çiçek yok.
Eyvallah,
hepsi
güzel.
İlgi istiyor, sevgi istiyor. Yani bakıyorsunuz
kesinlikle.
Sevgiyle büyütülen çiçek farklı oluyor.
Değil mi?
Mesela suyla alakalı yapılan çalışmalar var. Gürültülü müzikle büyütülen gürültülü müzik dinletilen su fark ediyor. Sakin müzik dinletilen su fark ediyor moleküller açısından.
Ya.
Konuşularak büyütülen çiçekle hiç konuşulmadan sadece su verilen çiçek fark ediyor. Dolayısıyla canlı demek çiçek olsun, ağaç olsun, yaprak olsun canlı demek ilgi sevgi ister demek insan en fazlasını ister.
Kesinlikle.
Ama makineyle ilişki kurdukça insanlıktan, insanlarla ilişki kurmaktan da uzaklaşıyoruz. O yüzden kendimizi tekrar hatırlamak için şey yapmamız lazım. Doğayla irtibat kurmamız lazım. Cahit Zarifoğlu'nun çok güzel bir sözü var. Cahit Zarifoğlu der ki bir kalbiniz vardır onu hatırlayınız der.
Eyvallah.
Bir kalbimiz var bizim.
Evet.
Ve bu kalbimiz bizi insan yapan en önemli organımız. Bize kendimizi hatırlatan, varlığımızı hatırlatan, varlığımızın sorumluluğunu hatırlatan en önemli organımız. Ve bunu hatırlamak için demin çok güzel bir ifade kullandınız. Biraz incelmemiz gerekiyor.
Evet.
Çok kalınlaştık,
evet.
Çok kabalaştık.
Evet.
Bu incelmeyi yapmamız lazım.
Evet.
Ve çocukluktan itibaren bunun başlaması lazım. Yani baktığımızda çocukların çok ciddi olarak kapalı mekanlarda vakit geçirdiğini görüyoruz. Açık havada vakit geçirenler %10 bile değil. Yani yok vakit geçirmiyor çocuklar. Çocukluktan itibaren açık havada vakit geçirmeyi öğretmemiz, tabiatla, doğayla, ağaçla, yaprakla, toprakla ilişki kurmasını sağlamamız lazım. Ne kadar ilişki kurarsak o kadar iyi gelecek. Bize iyi gelecek. Bedenimiz hem beden anlamında hem ruh anlamında hem zihin anlamında iyi gelecek. Hem de ötesinde kalbimiz anlamında, manevi gelişimimiz anlamında iyi gelecek. Bizi daha ince insanlar yapacak.
Eyvallah.
O yüzden ben derim ki acizane bu doğayla ilişki konusunu bir gündemimize alalım. Yani bir sürü doktora gidiyoruz ya, psikologlara gidiyoruz ya, ben de psikoloğum.
Eyvallah.
Psikoloğa gidiyoruz ya, tamam şifa arıyoruz, deva arıyoruz ama bunun en önemli yollarından bir tanesi de bu devayı bir de doğada arayalım.
Yani aslında yanı başımızda belki bir dünya doktor var değil mi? Ormanlarda.
Ya ormanlar var, evet, çiçekler evet. var. Şimdi
ama
burada tabii
farkında değiliz.
İnsanlar bazı bahaneler buluyorlar, mazeretler buluyorlar. İşte her taraf betonlaştı, her taraf ağaç yok, şey oldu, araba oldu, makine oldu falan filan diye. Bunun doğruluğu var mı? Var. Yani gerçekten
büyük
betonlaşma
şehirlerde var.
Büyük şehirlerde var ama geçenlerde bir istatistik okudum. İstatistik diyor ki İstanbul diyor dünyanın en yeşil megapollerinden bir tanesi diyor.
Büyük şehirlerinden
bir tanesi diyor. Hakikaten baktığımızda İstanbul'un çok da güzel ormanları var.
Kesinlikle
yani gidildiğinde,
hocam,
görüldüğünde
Şile
tarafında var, Kemerburgaz taraflarında
Çatalca
taraflarında var. Var yani. Dolayısıyla buralara gidip görmek, irtibat kurmak çok mümkün. Hadi uzak geldi. Şehrin içerisinde de işte Emirgan var, Fethi Paşa
kesinlikle
var, Beykoz Korusu
Çamlıca
tepeleri var. Hadi bu da zor geldi. Deniz var. Hadi bu da zor geldi. Gökyüzü var. Göğü de alamaz ya elimden diyor
kesinlikle.
Bir tane şey evet. Mahkum. Hapiste bir tane penceresi var.
Evet.
Her şey alınmış, yiyeceği alınmış, her şey alınmış diyor. Göğü de alamazlar ya pencereden göğe bakarım diyor.
Eyvallah.
O
hocam,
şekilde güçlü istiyor.
Biraz da hocam hani diyorlar ya nasılsanız öyle yönetilirsiniz diye.
Evet.
Aslında şikayetlerimiz var işte her taraf beton oldu ama bu toplumu biz oluşturuyoruz.
Tabii.
Yani
tabii.
Bunlar tabii. Biz bunları talep etmesek, o tür mimarilere yönelmesek, oralardan satın almasak, kiralamasak bizim isteğimize göre alternatifler ortaya çıkacak. Şimdi insanlar bir ürün üretecekleri zaman halk neyi sever ve neyi alır, neyi tüketire tabii. bakarak o ürünü geliştiriyorlar evet. esasında.
Arz talep dengesi
yani,
diye bir şey var yani.
Evet,
talebe
yani
göre
burada
arz oluşacak.
Bizim biraz daha yetişkinler olarak özellikle daha duyarlı olmamız lazım.
Evet.
Yani ve dolayısıyla toplumu biraz da sürükleyen bizleriz.
Hı-hı.
Sadece başkasına havale ederek de bunun altından kurtulmaz herhalde.
Maalesef evet. bu çok yaygın bir ahlak evet. haline geldi.
Evet.
İnsanlar bir problem olduğunda birilerini suçlayıp aradan çekiliyorlar. Halbuki
evet.
hakikaten biz de sorumluyuz.
Evet.
O yüzden gündemimizi almamız lazım diyorum. Çünkü gündemimizi aldığımız zaman bunun sorumluluğunu kendi üzerimize almış oluruz. Sorumluluğu üzerimize aldığımız zaman da bir şeyler yapmaya ihtiyacı hissederiz. Mesela İstanbul'un çeşitli yerlerinden bahsettik. Uzak
hı-hı,
gelebilir
hı-hı,
insanlara,
hı-hı.
hakları da vardır, vakit yoktur, trafik vardır vesaire. Ama bunun için şehir parklarını ben çok ciddi önemsiyorum.
Hı-hı.
Şehir parkı nedir? Şehrin içerisinde bir bölgenin bina yapılmadan ağaçlandırılması, yeşillendirilmesi ama büyük bir bölgenin, komik bir bölgenin değil, küçük bir araba park edecek kadar yere üç tane ağaç çıkıyor belediyeler. O ne güzel yeşillendirdik, park yaptık falan diyorlar. Hayır efendim, ya da üç tane kaydırak, iki tane salınacak, üç tane oturma bankı koyulan yer park değil. Büyük şehir parkları kurulsa her ilçede ve insanlar imkan buldukça yürüyüş mesafesinde oralara gidip toprakla irtibat kursalar, dinlenseler, yürüseler, açık havada bulunsalar insanlara çok iyi gelecek. Ama bunun için biraz insanların da talep etmesi lazım. Yani mesela bir şehirde oturan bir kişi elektriği kesilse iki gün ortalığı ayağa kaldırır. Oraya
değil
şikayet
mi?
Yazar,
evet,
buraya gider,
evet,
şuraya
evet,
dilekçe
evet.
verir vesaire. Evet. Bir şekilde o elektrik meselesini çözmeye çalışır. Suyu kesilse ortalığı ayağa kaldırır. Doğal gazı olmasa ortalığı ayağa kaldırır. Doğayla irtibat kurmak, temiz hava almak, toprakla ilişki kurmak bize su kadar lazım bir şey. Hava kadar, elektrik kadar lazım bir şey. Fıtratımız, tabiatımız bunu istiyor. O yüzden ortalığı ayağa kaldıralım. Gündemimizi alalım. Diyelim ki biz şehir parkı istiyoruz diyelim.
Kesinlikle.
Evimize yakın, çocuğumla beraber yürüyebileceğim, ailemle beraber vakit geçirebileceğim. Bana şehir parkı yapın. Başka bir şey istemiyorum yani. Öbür türlü baktığımızda elektrik geliyor eve, su geliyor, doğalgaz geliyor ama ben evde tıkılıp kalıyorum.
Evet.
Evde de yaptığım şey ne? Küçücük bir kutu içerisinde daha küçük bir kutuya bakmak.
Evet, televizyon
kutusu, televizyon
ya da
internet
işte
kutusu, daha da küçüğü şimdi cep telefonu kutusu
evet,
çıktı.
Evet, evet.
O kutulara bakmak bu bize zarar veriyor. Dolayısıyla bu konuda ciddi bir fikir üretmemiz lazım. Kendimizi düşünmüyorsak çoluk çocuğumuzu düşünelim. Çünkü çoluk çocuğumuz bizden daha farklı bir dünyaya geldiler ve onların bulunduğu dünya bizimkinden daha açık havaya çıkma, toprakla, tabiatla vakit geçirme anlamında fakir bir dünya. O yüzden çoluk çocuğumuzun ruh sağlığı için, beden sağlığı için, zihin sağlığı için, ahlaki gelişimleri için mutlaka bunu gündemimize alıp ne olur şehir parkları oluşturulmasına, daha çok tabiatta vakit geçirilmesi için alternatiflerin oluşmasına imkan hazırlayacak çalışmalar yapalım. Bunu belediye de yapabilir, sivil toplum da yapabilir.
Eyvallah. Kesinlikle yani burada herkese iş düşüyor. Sadece bunu tabii devlet makamlarından beklememek, belki oraları da yönlendiren, dediğiniz gibi
tabii ki
talepkar olan kişiler olmamız lazım. Şimdi hani seçimler oluyor hocam, seçimlerdeki en temel vaat nedir bakıyorsunuz, işte maaşları şöyle yapacağız, evet, değil evet. mi? İşte sosyal haklarınızı böyle yapacağız gibi ve insanlar bunların peşinden koşuyorlar gerçekten. Belki burada işte o vaatlerin içerisine şu kadar yeşil alan sağlayacağız. Bugün radyoda gelirken hocam bir Kayaşehir'de bir herhalde yeni bir alan yapılıyor. İnşaat şeyi yapılacak. Büyük siteler yapılacak. Tanıtımını yaparken şöyle diyor. Kişi başına düşen bahçe, doğa alanı 36 metrekare. Hı hı. Şimdi bunu söylemek zorunda hissediyor kendisini.
Evet, evet.
Biz ne kadar talepkar olursak herkes evet. de kendini ona göre kurgulayacaktır, planlayacaktır. Kıymetli dinleyenlerimiz, Erkam Radyo'da İnsan Bu programıyla Mehmet Dinç hocamızla birlikteyiz. Hocam şimdi bu tabiat ve hayatımıza etkileri hem fiziksel hem ruhsal manada. Programın ilk bölümünde bunlara güzel temas edildi. Peki hocam bu çerçevede neler yapabiliriz? Hani biz biraz da kendi hayatımızı kendimiz mahvediyoruz. Daha evet. iyi, daha müreffeh ve daha sağlıklı ve daha modern olacağız diye bu binaları biz yapıyoruz. Yani uzaydan gelip birileri yapmıyor bu binaları. Evet. Bizim taleplerimize göre müteahhitler yapıyor. Yani insanlar bundan hoşlanır, böyle yapalım diye. Ve dediğiniz gibi kutulara hapsediyoruz kendimizi. Evet. Ve birinci bölümde de çok güzel ifade ettiniz. Yapılan araştırmalarda bu kutuların içinde yaşayan insanlar o kadar güvenlikli kutular, alarm sistemlerine varıncaya kadar olmasına rağmen daha çok güvenlik problemi hissediyorlar.
Tabii kaygı problemi daha da yaygınlaşmış
evet.
durumda.
Bu evet. çerçevede hocam nelere dikkat etmeliyiz? Mesela işte biraz önce dediniz ki arada biz sohbet ederken koruyucu anne baba yaklaşımları evet. bu noktada bir engeldir gibi. Evet. Buradan isterseniz olabilir. Neler yapabiliriz? Nasıl bunun önüne geçebiliriz? Tabii. Ve nasıl da tabiatla daha çok baş başa kalabiliriz?
Yani üç boyutta belki konuşmak lazım bunu. Bir, bireysel olarak neler yapmamız lazım? Kendimiz için neyini için yapmamız lazım? İkincisi ailemizle alakalı neler yapmamız veya neyi talep etmemiz lazım? Üçüncüsü de belki toplumsal olarak ne yapmamız lazım? Toplumda bir yetkimiz, etkimiz vesaire varsa onu nasıl kullanmamız lazım bu konuda diye. Şimdi birincisi şöyle bir şey var. Kapalı alanda vakit geçirme, şu an en çok yaygınlıkla problem olan obeziteyi, depresyonu, miyopluğu arttıran en büyük sebeplerden biri olarak görülüyor. Miyopluk yani gözlerin bozulması da ciddi anlamda problem olarak şu anda yaygın olarak konuşuluyor sağlık uzmanları tarafından. Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi kapalı alanda çokça vakit geçirme. Obezite de bundan kaynaklanıyor. Depresyonda, miyoplukta. O yüzden bireysel olarak baktığımızda ilk başta bir dışarı çıkmak, açık havayı bir gündemimize almamız lazım. Yine insanların çokça şikayet ettikleri unutkanlık meselesi var. Hı-hı. Siz de karşılaşıyorsunuzdur. İnsanlar,
kesinlikle.
Ben çok duyuyorum insanlardan, çok unutkanım
evet,
artık
evet,
diyor.
Evet.
Önceden diyor böyle değildi diyor veya zihnim yavaş çalışıyor diyor. Bu tabii bölünmüş dikkatten kaynaklanıyor. Yani Hı-hı. dikkatin aynı anda çok fazla şeye yoğunlaşması, zihnin hep başka yerlerde olması ve beynin hiç yorulmaz olarak kabul edilmesi. Yani
ya hocam bu da çok önemli bir şey yani. Her söylediğiniz önemli de beynin yorulmaz olarak kabul edilmesi herhalde günümüz insanların hele biraz da yoğun çalışan insanların en büyük problemlerinden evet. birisi diye
evet.
düşünüyorum.
Yani bedenlerini dinlendiriyorlar evet. ama beyin hiç evet. durmadan hiç çalışıyor. Durmuyor. Gece de çalışıyor.
Yatakta, yastıkta da çalışıyor.
Tabii
hocam.
Yastıkta da çalışıyor. Biz uyurken de çalışıyor evet. bir yandan. Dolayısıyla beynin hiç yorulmaz olarak düşünülmesi de sıkıntı. Beyin de yorulur. Beyin de dinlenmek ister. Beyin de yüklerini rahatlatmak ister ve bunun için de yapmamız gereken şeyler var. Mesela bireysel olarak ne yapacağımızdan bahsediyorum ya. Mesela 3 gün etkisi diye bir şeyden bahsediliyor. Hmm. Yapabilirsek o kadar iyi geleceğine inanıyorum ki 3 gün hızımızı keseceğiz.
Çok
zihnimizdeki
güzel bir şey.
Angaryalardan kurtulacağız.
Harika.
Ve doğaya çıkacağız. Güzel bir doğal ortama gideceğiz. Telefonumuzu bırakıp, interneti bırakıp, Wi-Fi aramadan doğaya çıkacağız 3 gün. Zihnin performansı %50 artıyor. Bununla alakalı 3 gün etkisi yapılmış bir araştırmadır. Hı-hı. Zihnin performansı %50 artıyor.
Harika.
Gücümlü
bir şey
dikkat
hocam ya.
Daha
güzel.
Fazla artmaya başlıyor. Ve çok önemli bir şey bakın. Mesela bu 3 gün etkisinden geçen insanlar diyorlar ki daha önce duymadığım kokuları duymaya başladım. Daha önce duymadığım sesleri duymaya başladım. Diye.
Bu 3 gün hocam harika bir şey. Çünkü yoğun bir tempoda çalışıyorsunuz. Uzun bir yerlere gitme şansları da çok yok insanların. Evet. Böyle 10 gün gideyim
gerek
falan.
Gerek de yok.
3 gün diye bir şey var diyorsunuz. Yani. Ve bilimsel olarak bu
tabii
ispatlanmış,
çalışılmış
bir şey.
Bilimsel olarak çalışılmış.
Peki hocam bu 3 gün böyle yine bir kutunun içine girmek mi? Yoksa...
Hayır tabii doğaya geçmek.
Doğaya geçmek.
Tabii.
Tamam.
3 tane şartı var. Hızını keseceksin diyor. Yani evet. aman şunu da yetiştireyim. Bunu evet. da yetiştirme gündemi olmadan. İki, zihnini angaryalardan kurtaracaksın diyor. Yani zihnimizi giderken de problemleri götürmeyeceğiz. İşte şu iş ne olacak? Ben dua ediyorum, şu iş ne olacak? Bu iş ne olacak falan filan. Onları bir kenarda geride bırakacağım. Üçüncüsü de iyi bir doğal ortama gideceğim. Yani yürüyebileceğim, koşabileceğim, çiçek görebileceğim, ağaç görebileceğim, toprağa değebileceğim, yaprak dokunabileceğim vesaire. Bir doğal ortamda 3 gün vakit geçireceğim. Öyle seyredeceğim, öyle bakacağım. Bir ödev olarak yapmayacağım bunu. Bir şey çıkarmaya çalışmayacağım. Zihnimi serbest bırakacağım, rahat bırakacağım. Akacak. Zihnim rahat bir şekilde akacak. Bunun zihin fonksiyonuna çok faydası var. Şimdi bir tane hikaye vardır meşhur. 2 tane ormancı hikayesi. 2 tane ormancı sabah ağaç kesmeye gidiyorlar. Karşılaşıyorlar, selamlaşıyorlar. Ağaç keseceğim, ben de ağaç keseceğim. İyi, hadi görüşürüz, gidiyorlar. Bir tanesi akşama kadar borçları falan var, hiç durmadan çalışıyor. Ötekisi çalışıyor, biraz dinleniyor, nefes alıyor. Biraz sonra bir daha çalışıyor. Biraz sonra duruyor, öğle yemeği yiyor. Biraz sonra dinleniyor, baltasını biliyor falan derken akşam bunlar dönüş yolunda tekrar karşılaşıyorlar. Hiç çalışmayan, dinlenene, hiç durmadan çalışan dinlenene diyor ki, ne kadar kestin diyor. 20 ağaç diyor. Sen diyor ne kadar kestin? Ben de 20 ağaç kestim diyor. Ama diyor ben hiç durmadım, sen hiç durmadın mı diyor. Yo, durdum diyor. Nasıl olur diyor, ben diyor hiç nefes almadan, öğle yemeği bile yemeden, durmadan devamlı ağaç kestim. Sen dinlendim durdum diyorsun. Nasıl aynı ağacı kesiyoruz diyor ki, ha ben diyor durup baltamı biledim diyor. Baltayı bileyince diyor daha hızlı kesmeye, daha iyi kesmeye başladı.
Evet,
senin
evet,
10 kere de vurduğunu ben bir kere de vurarak alıyorum diyor, baltamı bildiğim için. Zihin de böyle bir şey.
Eyvallah.
Zihni keskinleştirmek, zihni bilemek lazım. Zihni rahatlatmak lazım. Bu anlamda baktığımızda beyin hiç yorulmaz değil. Beyni dinlendirmek lazım. Böyle ara ara 3 gün etki istediğimiz şeyi yapmak lazım.
Beyin de tabiatla dinleniyor o zaman hocam, ağırlıklı olarak. Tabiata yani, çıkılacak ve biraz hız kesilecek.
Hız kesilecek. Angaryadan kurtaracağız. Beyni boş şeylerle doldurmayacağız. Şöyle
baltayı bilemiş olacağız yani.
3 gün dolaşacağız, balta bilenmiş olacak. Fark edeceğiz beynimizin çok daha rahat, çok daha hızlı, çok daha iyi çalıştığını ve kavradığını. Dolayısıyla bireysel olarak bunu yapmak çok çok önemli bir şey. Aile olarak baktığımızda da aile olarak çocuklarımızı özel okullara gönderiyoruz bazen. Ya da işte belediyelerin kurumlarına gönderiyoruz. Ya da kendimiz bir faaliyetler yapıyoruz. Şu an çocukları mutlu etmek için yapmadığımız yok. Çocukları mutlu etmek için ya da hizmet aldığımız yerlerden doğayla alakalı da bir şeyler talep etmemiz lazım. Mesela İsviçre'de bir anaokulu var. Anaokulunda da orman anaokulu.
Orman anaokulu.
Konsept şu. Çocuklar yaz, kış, soğuk, sıcak, ki İsviçre'de bayağı kar yağıyor. Vakitlerinin büyük çoğunluğunu açık havada, ormanda geçiriyorlar. Ne kadar soğuk olursa olsun ormanda faaliyet yapıyor. İşte ağaçla ilgili bir şey yapıyor. Yürümekle alakalı, böceklerle alakalı. Ormanda türlü çeşit canlı var. Onlarla alakalı bir şeyler yapıyor. Büyük çoğunluğunu ormanda geçiriyorlar. Biz anaokulu çocuğunu bir tane odaya kilitliyoruz, binaya da değil. Odada havasız, kokuyor, pis, nefes almak mümkün değil. Plastik oyuncaklarla eğitmeye çalışıyoruz. Ya beyin öğreniyor ama ruh rahatsız. Sonra çocuk ya anaokuluna gönderdi bu çocuğu. Bu çocuğun hareketi bitmedi. Akşam uyumak istemiyor. İşte dürtüsel davranıyor. Hiperaktivitesi var, dikkat eksikliği, bozukluğu var falan diye şikayet ediyoruz. Halbuki çocuğun ihtiyacı olan şey biraz doğaya çıkmak, açık havaya girmek. Açık havaya giren çocuğun enerjisi çok fark ediyor. Çok daha rahatlamış oluyor. Yani çocuklarımız bizim düşmanımız değil. Ama bu aşırı hareketten dolayı anne babalar ve çocuklar düşman haline geliyor. Çocuk niye aşırı hareket ediyor? Enerjisini boşaltamıyor.
Kesinlikle.
Enerjisini boşaltmanın en uygun, en doğru, en güzel, en doğal yöntemi ne? En doğal yöntemi doğaya çıkması. Evet. Bununla alakalı hatta doğa diyorlar en risksiz, en ucuz, en yan etkisiz terapidir diyorlar. Hiçbir yan etkisi yok. Hiçbir parası yok.
Ücretsiz.
Çıkacaksınız, dolaşacaksınız, yürüyeceksiniz, döneceksiniz. Dolayısıyla çocuklarımızla alakalı buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Finlandiya'da bir araştırma yapılmış. Finlandiya'daki araştırma diyor ki bunalıma girmemek için diyor ayda minimum 5 saat doğada bulunun diyor.
Ayda minimum 5 saat.
Yani haftada 1,5 saat falan minimum doğaya çıkmaya gayret edeceğiz. Daha fazla imkanımız varsa daha fazla çıkmaya çalışacağız ama hiç yapamıyorsak çok kötü, çok yoğunuz, çok çalışıyoruz. Hiç imkanımız yok. Doğa çok uzakta bizden. O zaman Haftada 1,5 saat en azından çıkıp yürümek, işte bir çiçek görmek, bir şeyler yapmak çok önemli. Bu tabiatla ilişki kurma bu noktada ciddi önemli. Geçen senelerde Trabzon'a gitmiştim. Trabzon'da bir yaylada...
Tam yerine gitmişsiniz işte hocam.
Tam yerine gittim. Tam yerine, evet, inanılmaz, inanılmaz bir rahatlık.
Karadenizlerin bu kadar üretken olmasında herhalde veya ne bileyim çalışkan olmasında o doğa şartlarının da ciddi etkisi vardır.
Coğrafya tabii insanın karakterinde çok etkili. Şimdi gittik yaylada oturuyoruz. Bir tane 12-13 yaşında bir çocuk var. Yetişkinden sohbet ediyor. O da onlara katılmak istiyor.
Evet.
Şimdi bir tanesi dedi ki o yayladaki köylülerden biri... Geçen sabah dedi çıktım dedi. Sabah 5'te dedi şu vadide dedi 10 el silah sıktım dedi. Çocuk hemen söze atladı. Vadiyi mi uyandırdın amca dedi. Vadiyi uyandırmak kelimesi ama çok şuurlu bir kelime. Evet. Çok önemli bir kelime. Evet. Vadiye can atfediyorsunuz.
Evet, evet.
Vadiye varlık atfediyorsunuz. Evet. Uyur uyanır. Evet. Yaşayan bir şey olarak görüyorsunuz.
Evet.
Bu bakış çok önemli bir bakış. Maalesef çocuklarımızda belki kısmen bizde de bu bakış kayboldu. Yani doğa yaşamıyor. Olsa da olur, olmazsa da olur. Varsa da vardır, yoksa da yoktur. Herhangi bir sorumluluğumuz, herhangi bir ilgimiz yok. Çiçeğin açmasıyla alakalı bir ilgimiz, bir sorumluluğumuz, bir dikkatimiz. Ağaçla alakalı, toprakla, güneşle falan çok şey yok. İşte bize engel olursa kar, şikayet ediyoruz. Yoksa o anda şikayet etmiyoruz. Yağmur bize engel olursa şikayet ediyoruz. Ya. Güneş çok yakarsa, çok sıcak olursa şikayet ediyoruz. Yani tadını çıkarmaktan ziyade şikayet etmek noktasında bir ilişkimiz var. Evet. Halbuki bir canlı, doğa bir canlı. O canı fark etmek lazım. O canla ilişki kurmak lazım. O can için hassasiyet göstermek lazım. Çünkü bizim ihtiyacımız var. Bu yüzden işte mesela çocuk doktorlarının belki dikkatle üzerinde durması gereken bir şey. Yetişkin doktorların dikkatle üzerinde durması gereken bir şey. Reçete yazsınlar. Doğaya çıksın diye. Doğada vakit geçirsin
İlaç.
Diye. İlaç. Astıma
en
ilaç.
En etkili ilaç.
Tabii en etkili ilaç. Veya işte başka bir hastalığa ilaç. Desinler ki doğaya çıksınlar. Doğada vakit geçirsinler. Çocuklar doğaya çıksın. Doktorlar söylerlerse belki biraz daha ciddi alır insanlar. Ama doktorlar söylesin, öğretmenler söylesin, akıllı insanlar söylesin, söz dinlenen insanlar söylesin, etkili etkili insanlar söylesin. Bununla alakalı imkanlar, zeminler oluşturulsun. Bakın Güney Kore'de çok güzel bir çalışma yapılıyor. Şifa ormanları diye bir çalışma var. Şifa ormanları. Şu anda 3 tane var. 2017'ye kadar 34 tane böyle orman açmayı düşünüyorlar. Yani 2-3 sene içerisinde.
Devlet politikası
devlet
olmuş
politikası
bu.
Olarak,
İşte bu çok önemli bir
evet,
şey.
37 tane orman açmayı düşünüyorlar.
Ya.
Şifa ormanı ne? Şifa ormanı insanlar gidiyorlar o ormanda yürüyorlar. Vakit geçiriyorlar. Yürürken vakit geçirirken orada yapacaklarıyla alakalı sistemler kurulmuş. Mesela bir yürüyüş yolu var. Yürüyüş yolunda işaretler var. Dur ve bir çiçek sev diyor.
Aa, harika.
Dur ağaçla konuş diyor. Dur gökyüzüne bak diyor. Böyle işaretler koymuşlar yürüyüş yolu.
Buradan bizi dinleyen belediye başkanlarına, devlet yetkililerine bir mesaj bu
evet.
Aynı zamanda.
Çok olmadı. Güzel. Sivil toplum kuruluşları da bunu
sivil
yapabilir.
Toplum
yani
kuruluşlar,
sivil toplum
tabii.
Kuruluşlarını biz çok küçümsüyoruz. Evet. Küçük küçük merkezler açar diyoruz ama bir sivil toplum kuruluşu ne olur? Bir orman açsa.
Şifa ormanı.
Şifa ormanı açıyorum dese. Ve bu ormana insanlar gelsin gitsin dese. Hı hı. Şifa bulsun dese. Buna yönelik bir çalışma yapsa ne olur? Mesela bu Güney Kore'de rehabilitasyon için kullanıyorlar bu ormanları. Hmm. Kimin rehabilitasyonu için? Mesela travma geçirmiş itfaiye erleri için. Yani çok ciddi bir yangın atlatmış, travmatik tecrübe olmuş. Onun rehabilitasyonu için bu şifa ormanına götürüyor. Ya da alkol bağımlılarını götürüyorlar, burada vakit geçiriyorlar. Ya da mutluluk treni diye bir çalışma yapmışlar. Tacize uğramış, istismara uğramış çocukları buraya getirip rehabilite etmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla tedavi anlamında ormanları Güney Kore çok ciddi olarak kullanmaya başladı. Güney Kore'de teknoloji bağımlılığı da çok fazladır. Teknoloji bağımlılığı konusunda da böyle bir şifa ormanlarını kullanılması söz konusu. Ve ilginç bir şey, mesela işte bu 37 tane orman açacaklar ya şifa ormanı. Bu 37 tane orman için 500 tane sağlık korucusu alacaklarmış. Nasıl orman korucusu var, sağlık korucusu.
Tam yani şifa ormanı olunca tabii, bekçisi de öyle oluyor
tabii,
işte. Yani.
Yani bu ormanda nasıl vakit geçirmek lazımla alakalı insanlar yardım
yönlendirecekler.
Edecek. Yönlendirme yapacak, eğitim verecek, program
harika.
Yapacak insanlar. Bununla alakalı çok ilginç. Şu anda üniversitelerinde orman şifası ön lisans programı açmışlar. Yani bu işin kitabını da okutuyorlar. Bu işin araştırmasını da yaptırıyorlar. Lisans programında, yüksek lisans programına da döndürmeyi düşünüyorlarmış.
Bizim ülkemiz de aslında böyle şeylere çok müsait.
Çok müsait, çok zengin.
Karadeniz dediğiniz mesela fevkalade müsait o evet. coğrafya evet. bunun için. İnşallah buralarda da bu hayata geçer diyelim hocam.
İnşallah. Yani öyle bir nimet var ki üzerimizde toprak anlamında. Çok güzel bir duamız var. Herkesin ibretle baktığı, imrenerek baktığı, takdirle gördüğü, takdir ettiği bir duamız var. Niye kullanmayalım, Kesinlikle. Niye değerlendirmeyelim?
Ta Araplar kalkıyorlar, ben bakıyorum şimdi. Trabzon hep Araplarla dolu.
Bursa öyle.
Oradan gibi. Bursa öyle.
Yalova öyle.
İnsan içinde olunca kıymetini bilmiyor hocam.
Evet.
Hocam burada sivil topluma da temas ettiniz zaman zaman. Ben oraya da biraz dikkat çekip sizin de orada birkaç söyleyeceğiniz şey vardır diye tahmin ediyorum. Şimdi sivil toplum kuruluşları hep böyle yaz okulları yapıyorlar, yaz programları yapıyorlar. Bu programlarda da doğa çok az yer alıyor.
Evet.
Ben görüyorum yani Avrupa'da da örneklerini bir arkadaşımız getirmişti broşürler halinde. Alıyorlar çocukları götürüyorlar orman kamplarına. Hı hı. Mesela böcekleri inceliyorlar.
Evet.
Kelebekleri inceliyorlar. Evet. Veya bir çiçeği inceliyorlar. Böyle evet. ödevler veriliyor çocuklara filan. Orada çadırlar kuruyorlar. Ve bir hafta veya 10 gün orada yaşıyorlar. Yani biraz sivil toplumun da bu noktada değil mi inisiyatif alması lazım.
Kesinlikle
yani çocukları alıyoruz bir apartmana. Yaz okulu diyoruz. 4 katlı bir apartmana dolduruyoruz. Sabah 9'da gelip 3'e kadar sürekli böyle bir 5 hafta, 6 hafta bazen 8 hafta yazın. Böyle bir programa tabi tutuyoruz. Bu olmalı. Evet. Ama belki bu programın da 2 haftası değil mi hocam? Doğanın içerisinde yine yapacağınız eğitimi orada da yapabilirsiniz.
Tabii bir de bu zihinsel tembelliğin sonucu.
Evet.
İnsanlar bir hafta yoğun bilgi vermek zorunda hissediyorlar kendilerini. Hmm. Halbuki zihni rahatlatsak o bir haftada vereceğimiz bilgiyi bir günde verip geri kalanını vaktini doğada geçirmesini sağlayabiliriz. Ya da doğada geçirdikten sonra bilgi verip onu tutabilmesini sağlayabiliriz. Yani mekanik bakmamak lazım. Makine değil ki bu kadar soktun o kadar kalacak, şu
evet,
kadar veri
evet.
verdim, bu kadar dosya yükledim falan. İnsan makine değil, öyle dosya yüklemeye gelmiyor, dosya yüklemiyor. Zihnin bir sistemi var. O sistem ruhla bağlantılı, bedenle bağlantılı ve o sistemin rahat çalışması lazım. Rahat çalışması için de işte doğayla irtibat çok önemli. Bir hafta kapalı mekanda bir odaya kilitledin yazın sıcağında çocukları. Ne vereceksin, ne alacaklar, ne faydası olacak? Hep soru işareti. Şimdi malumunuz benim Yeşilay'da vazifem var.
Eyvallah.
Yeşilay Yönetim Kurulu üyesiyim. Yeşilay olarak önceden kamplar yapılmış. Fakat biz 1-2 seneden beri, özellikle bu sene daha çok üzerinde duruyoruz onun. Doğada kamp yaptırıyoruz. Ve doğada kampta eğitim minimum. Minimum eğitim var. Hep daha çok macera kampı dediğimiz doğada hareket etme, koşma, zıplama, hoplama, yarış yapma vesaire gibi açık havada vakit geçirebilecekleri bir sistem öngörüyoruz. Ama tabii bu kamp olduğu için, çok kısa süreli olduğu için daha ötesi yapılmıyor. Fakat sizin önerdiğiniz şey çok önemli. Onu ben birkaç okula da tavsiye ettim doğrusu. Çocukların doğayı okumaları, yani bir böceği görmeleri, aramaları, toprağa bakmaları, toprağa uzun uzun bakmaları. Yani görmek için, bir şey fark etmek için bakmaları, bir şey keşfetmek için bakmaları. Ağaca, ağacın gövdesine, ağacın yaprağına uzun uzun bakmaları. Çünkü ağacın yaprağı dediğimiz şey o kadar değişiyor ki renk olarak, şekil olarak, ebat olarak, kıvrım olarak, iç olarak. Onu bakmaları, incelemeleri, okumaları, ağacın gövdesinden insanlar yaşını anlıyorlar. Nasıl anlıyorlar, ne oluyor? Onlara bakmak, işte topraktan kaç tane canlı onun içerisinde, küçücük bir alanda kaç tane canlı yaşıyor? Karıncaların inanılmaz uygarlıkları var.
Kocaman bir sınıf hocam, değil mi tabiat? Kocaman yani, bir devasa bir sınıf.
Çok büyük bir sınıf, çok büyük bir eğitim. Bu eğitimden mahrum kalmamak lazım.
Evet, evet.
Bedava veriliyor. İnsanın o eğitiminin dışında kalmaması çok çok önemli. İnsan onları okuduktan sonra doğayla ilişkisi fark eder. Şimdi bakın dünyada çok ilginç şeyler oluyor. Bu ay National Geographic dergisinin Ocak sayısında hem doğayla ilgili çok güzel bilgiler var. Okumalarını tavsiye ederim dinleyicilerimizin. Hem de mesela akbabalarla alakalı, kauçukla alakalı.
Hiç onlara değinmedik. Bu işin hayvanlar boyutu var bir de yani.
Tabii. Mesela akbabayı kimse sevmez. Evet. Leş hayvanı ama nesli azaldığı için dünyada ciddi hastalık yayılması söz konusu. Çünkü akbabalar leşleri temizliyorlar. Ve leşleri temizledikleri için mikrop yayılmıyor, hastalık bulaşmıyor insanlara.
Evet.
Ama Onların nesli azalınca leşler uzun, daha uzun süre kalıyor. Tabiattan kaybolmaya daha zaman alıyor ve bundan dolayı mikroplar yayılıyor, hastalıklar artıyor.
Evet.
Öte taraftan bakıyorsunuz, bu lastiğin yapıldığı, araba lastiklerinin yapıldığı kauçuklar var. Kauçuk, evet, ağaçtan çıkıyor. Hı-hı, kauçuk, hı-hı, özü var. O Güney Asya'da bir tek. Yani çok verim alınan yetişiyor. O daha çok yetişsin için bir sürü orman, çeşit çeşit ağaçlara kıyılmış tek bir bitki dikilmeye başlamış. Bu ciddi anlamda coğrafyayı, ekosistemi vesaire etkileyecek bir şey. Ve biz bundan da sorumluyuz aslında. Buna da tepki göstermek durumundayız. Bununla alakalı da bir aktivasyon, hareket almak zorundayız. Evet. Dolayısıyla son olarak vaktimizi aşmayayım. Söylemek istediğim şu ki, doğayı, doğayla ilişkimizi hem kendimiz için, zihnimiz, bedenimiz, ruhumuz, kalbimiz için, hem çocuklarımız için, hem de toplumumuz, insanlık için dert edinmeli, gündemimizi almalı. Bununla alakalı hem bireysel anlamda kendimiz ve ailemiz için, hem de toplumsal anlamda yetkimizle, etkimizle, sivil toplum kuruluşlarımızla vesaire çalışma yapmak zorundayız. Yoksa hakikaten kendi aleyhimize giden bir süreçte kendimize zarar verir hale geliyoruz.
Eyvallah, çok doğru. İnşallah hocam bu konuda zannediyorum biraz dikkatleri çekmişizdir. Bu sizin güzel açılımlarınızda. Kıymetli dinleyenlerimiz, her gün içerisinde yaşadığımız ve bize bila bedel sunulan muazzam bir eğitim ortamı ve muazzam öğretmenler var. İşte tabiat, çevre içerisinde yaşadığımız ve o tabiatın içerisindeki her bir unsur bir öğretmen. Ağacıyla, çiçeğiyle, böceğiyle, her şeyiyle. Lütfen buna dikkat edelim. Hayatı bu noktada ıskalamayalım. Hocamızın bu tavsiyeleri çerçevesinde hem kendi kişisel hayatımızda hem de çocuklarımızı yetiştirirken daha planlı programlı yaşamaya gayret edelim. Efendim, programımızın sonuna geldik. İnsan Bu programı tekrar hatırlatmış olalım. Mehmet Dinç hocamızla bendeniz İdris Topçuoğlu birlikte bundan sonra icra edeceğiz. Süleyman kardeşimiz 2,5 yıl boyunca hocamızla devam etti. Şu an biz devam etmiş olacağız. Önümüzdeki hafta yeni konularla karşınızda olmayı ümit ediyoruz. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın efendim.